Ayrım 19.
Padişahın ve hükümetin Anadolu'dan duydukları rahatsızlık bundan ileri geliyordu. Mustafa Kemal Paşa ise İstanbul'da rahatsız ve huzursuzdu. Gözü Anadolu'ya dikilmiş bekliyordu. Bir asayiş meselesinin hazırlamakta olduğu sürprizden haberleri yoktu. Samsun olayları. Mütareke Türkiye'sinin en huzursuz bölgelerinden biri Samsun sancağıdır. Bölgenin etnik yapısı, harp içinde yaşadığı maceralar, Ermeni ve Rum tehciri ve Ponotçu hazırlıklar ve bu huzursuzluğun başlıca kaynaklarıydı. Bölgede harbin başından beri sürüp gelen çete faaliyetine mütareke siyasi renk vermeye başlamıştı. Çoğu Rum olmak üzere 50 kadar çete, Samsun sancağı içinde huzur ve asayişi kökünden sarsmış bulunuyordu. Bütün bu özellikleriyle daha mütarekenin ilk ayından itibaren Samsun bölgesi İstanbul'daki İngiliz kumandanlığının dikkatini çekmiştir. Samsun ayrıca strateji bakımından da büyük önem taşıyordu. Karadeniz'in güney kıyılarında Orta Anadolu'ya açılan en rahat kapı şüphesiz Samsun limanıydı. Kuzeyden Anadolu içerilerine sarkmak isteyenler için bu kapı elde bulundurulmalı veya en azından güvenliği sağlanmalıydı. Henüz ne yapacağı bilinmeyen Enver Paşa'nın eğer Anadolu'ya geçmeye yeltenirse Samsun yolunu seçmesi ihtimali de İngilizlerce gözden uzak tutulamazdı. İngilizler Samsun'a küçük bir askeri birlik çıkardılar. 9 Mart 1919 ve bir müfrezeyi Merzifon'a gönderdiler. Artık olaylar birbirinin sebebi ve sonucu olarak akıp gidecekti. Nitekim Samsun'a İngiliz askerinin gelmesi ilk tepkisini çok çabuk gösterdi. 17-18 Mart gecesi oradaki Türk birliklerinden makineli tüfek bölüğüne bağlı Hamdi adında bir teğmen askerlerini alarak dağa çıktı. Teğmen Hamdi olayı gerçekten son derece önemliydi. Bu olay milliyetçi, memleketçi Türk subay kadrosunun hazır olduğu bir davranışı ifade ediyordu. İttihatçı bir hareketin başlamasından zaten kuşkulu bulunan İngilizler bu küçük olaydan dolayı daha çok endişeye kapıldılar. Zamanın Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın aşağıdaki sözleri bu endişeyi belirtmektedir. Samsun'daki birliklerden bir makinalı tüfek bölüğüne mensup Teğmen Hamdi Bey'in bir makinalı tüfek ve bir miktar askerle dağa çıkarak Türk çetelere yardımcı olması işgal kuvvetleri kumandanını büsbütün şüpheye düşürmüştür. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'ye memur olan İtilaf Kuvvetleri'nin irtibat subayları sık sık yanıma gelerek benden bu hususta ayrıntılı bilgi istiyorlardı. Dipnot 24 Aralık 1918'den 14 Mayıs 1919'a kadar Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak'ın bugünlere ait hatıraları 1948 Mayıs ayında Akın Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Nihayet İngilizlerin tahrikiyle Türk makamlarının dikkati de Samsun bölgesine çevrilmiş oluyordu. Bölgedeki asayişsizlik ve Türk halkın Rumlara karşı silahlandırıldığı hakkında İngiliz Yüksek Komiserliği'nin ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı'nın bitip tükenmeyen ve son günlerde artan şikayetlerini önlemek gerekiyordu. Bunun için tek çıkar yol olağanüstü yetkilerle muktedir ve güvenilir bir kumandanı Samsun'a göndermekti. Bu sıralarda Türk Genelkurmayı orduyu sefer halinden hazar haline sokmak için plan hazırlamakta ve bu maksatla ordu müfettişlikleri kurulmasını düşünmekteydi. Kaldırılan ordu kumandanlıklarının yerini dolduracak olan bu müfettişlikler normal olarak talim ve terbiye ile uğraşmaktan başka ötede beride dağınık bulunan silah ve cephaneyi depolara toplayacak ve bölgelerinde huzuru ve güveni sağlayacaklardı. İngiliz kumandanlığı kurmayı ile bu hususta anlaşmaya varılmıştı. Dipnot, Fevzi Paşa Akın gazetesinde çıkan ve yukarıda söz edilen hatıralarında bu hususu işaret etmektedir. 3 ordu müfettişliğinin kurulması Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kıtaatı müfettişliğine tayininden sonra ve İngilizlerin bu tayinden kuşkulanması üzerine hemen tahakkuk ettirilmiştir. O halde Samsun'a gönderilecek kumandan bir ordu müfettişi olabilirdi. Hükümetin İngiliz şikayetlerini önlemek çabasıyla Genelkurmay'ın ordu müfettişlikleri kurma yolundaki çalışmaları böylece şekil ve zaman bakımından birbirine uygun düşmüştü. Harbiye Nezaretinin bu konuyla ilgili olarak İngiliz Kıtaatı Başkumandanı General Milne'ye yazdığı 8-6-1919 tarihi cevabı yazı aşağıda görüldüğü üzere İngilizleri tatmin için kaleme alınmış olmakla beraber gerçeği de ifade etmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayinine en etkili sebeplerden biri İngiltere Devleti Fahimesi temsilcisinin Bab-ı Ali'ye verdiği bir notu olmuştur. Bu notu üzerine Sadrazam Paşa siyasi temsilciyle görüşmüş ve bir müfettiş göndereceğini söylemiş ve bir çeşit itiraza maruz kalmamıştır. Özellikle o sıralarda karargahı devletlerinin dahi silahlarının toplanmadığı veya nakledilmediği hakkında birçok şikayetleri de vardı. Bundan dolayı hem bütün şikayetin önünü almak ve hem de hükümetin mütarekename gereğince sorumlu olduğu güvenliği ve memleketin düzenini temin etmiş olmak için vekiller heyetince memleket 3 güvenlik bölgesine ayrılmış ve her bölgeye bir müfettiş tayin edilmiştir ki Mustafa Kemal Paşa da iş bu müfettişlerden biridir. Yani tarih ve numaralı yazınızda talep ve tasvip buyurduğunuz şekilde Yakup Şevki Paşa'nın yerine tayin edilmiştir. Ancak Hazeri Teşkilat olduğu için ordu kumandanı değil ordu müfettişi unvanına sahiptir. Dipnot HTV Dergisi Sayı 1 Vesika No. 18. Müfettişlik görevi için Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesi. O günün şartlarına göre bir generalin böyle önemli bir göreve tayininin Genelkurmay Harbiye Nezareti, Sadrazam ve Hükümet, Padişah ve nihayet İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı barajlarından geçmesi gerekmekteydi. Samsun olaylarının tahkiki ve asayişin sağlanması maksadıyla ve 9. Ordu Kıtaatı müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya gönderilmek üzere Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesi bu bakımdan özellikle üzerinde durulacak bir konudur. Önce bazı yanlış kanıların düzeltilmesi için işaret etmek gerek ki Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev onu Anadolu'ya aktarmak için bilhassa icat edilmemiştir. Bütün olaylar bunu açıkça göstermektedir. Tayin keyfiyetinin böyle maksatlı bir yönü olamaz. Samsun olaylarına verilen önem Anadolu'ya geçmek niyetinde olan Mustafa Kemal Paşa'ya nihayet bir fırsat yaratmıştır. Diğer taraftan Paşa'nın o sıralarda İstanbul'un uzaklaştırılması gereken tehlikeli bir şahıs olarak görüldüğünü kabul ede pek imkan yoktur. Kendisine verilen görevin önemi ve geniş yetki bu kabil iddiaları çürütmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi İngiliz şikayetlerini önlemek için aranan adam muktedir ve güvenilir bir kumandan olmalıydı. Mustafa Kemal Paşa, harp içinde başarı kazanmış, şöhret yapmış genç kumandanların başında geliyordu. Görevin istediği birinci vasıf bakımından mükemmel bir adaydı. Genelkurmay ve Harbiye Nezareti barajlarını kolayca geçebilirdi. Enver Paşa'ya ve Almanlara aleyhtarlığı bunlarla hiçbir zaman geçinememiş olması da istenilen güveni veriyordu. Gerek zamanın hükümeti ve padişah, gerek İngilizler, iddiatçılık ve Alman düşmanlığında ortak bir görüş taşıdıklarından Mustafa Kemal Paşa görevin istediği ikinci vasıf bakımından da kusurlu sayılamazdı. Nitekim İngilizler Ali İhsan Paşa ve Yakup Şevki Paşa gibi bazı ordu kumandanlarını iş başından uzaklaştırdıkları, hatta tevkif ettikleri halde Mustafa Kemal Paşa'ya dokunmamışlardı. Dipnot General Minne'nin Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gittikten sonra bu tayine karşı menfi tavır takınmasına ve paşanın geri çağrılması için Harbiye Nezaretine nota vermesine rağmen diğer bazı İngiliz mercilerinin tayinden daha önce haberdar olduklarını sanıyoruz. Başta Sadrazam Ferit Paşa olmak üzere hükümetin Mustafa Kemal Paşa'ya güven duymasında Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in rolü olduğunu kabul etmek gerekir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ileri gelenlerinden olan Mehmet Ali Bey, Ali Fuat Cebesoy Paşa aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa'yı tanımış ve akraba olduğu Cebesoy ailesinin de tesir ve telkiniyle Paşa hakkında müsbet kanaat edinmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın tayinini kolaylaştıran bu ilişkiden başka Bahriye Nazırı Avni Paşa üzerinde de durmak gerekir. Avni Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın damadı, Mustafa Kemal Paşa'nın dostuydu. Sık sık görüşürlerdi. Kuvvetli bir kişiliği olmamakla beraber kabine üyesi bulunması ve tayin ilgili nüfusu bir nazır akrabalığın verdiği yakınlık Mustafa Kemal Paşa'nın tayininde az çok müessir olmuştur. Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal Paşa hakkında kanaati hiç şüphe yok ki ona en az bu önemli görevin verilmesine müsaade edecek kadar müsbetti. Veliahtlığından beri tanıdığı Fahri Yaveri'nin kabiliyetinden kendisine olan bağlılığından şüphe edecek hiçbir sebep yoktu. İkisi de Enver'i sevmiyorlardı. Aynı kimseye karşı duyulan bu ortak his onları az çok birbirine yaklaştırmış olmalıydı. Kaldı ki Vahidettin, Mustafa Kemal Paşa'nın ancak büyük işlerle tatmin olacak mizacını biliyor ve muhtemelen onun şahsında mevcut güçlüklerin yenilmesindeki taraf içinde kârlı neticeler sağlayacak bir müttefik görüyordu. Böyle bir yorumda bulunmamızın en önemli sebebi, Mustafa Kemal Paşa'nın tayinine ait irade-i seniyenin ufak bir tereddüt gösterilmeden derhal çıkmasıdır. Harbiye Nezareti Paşa'nın tayinini padişaha arz edilmek üzere 30 Nisan'da sadarete yazmış ve aynı gün padişahın iradesi alınmıştır. Tarih araştırıcılarına faydalı olur ümidiyle bu konuda ileri sürülen iki iddiadan bahsedeceğiz. Birincisi müfettişlik görevi için Mustafa Kemal Paşa'yı bizzat padişahın seçtiği, ikincisi milli mücadeleyi açmak üzere padişahın Mustafa Kemal Paşa'ya bir haddi hümayun verdiği iddiasıdır. Vahidettin'in kaçmasından sonra 150'lik listeye dahil olmadığı halde memleketi terk eden Radi Azmi, yeğen, dipnot, mütarekede polis müdüriyeti umumiyesinde şube müdürlüğü ve bir ara Kadıköy Belediye Reisliği yapmıştır. Bey'in ifadesine göre eski sultan San Remo'da bir gün kendisine şöyle demiştir. Samsun'a bir müfettiş gönderileceğini öğrenince yaverlerinden Erkan-ı Harp Mirlivası Mustafa Kemal Paşa'yı da adaylar arasında göz önüne alınız diye uyardım. Padişah tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verildiği iddia edilen 14 Mayıs 1919 tarihli Hadd-i Hümayun'un elimize geçen sureti aşağıdadır. Yaveran-ı Şehriyarenem'den Erkan-ı Harbiye Mirlivası Mustafa Kemal Paşa'ya. Harb-ı Mumin'in mütefikkeyn hesabına ziya üzerine tahassül eden vaziyeti siyasi ecdad-ı izamın mülkünü ve makam-ı hilafet ve saltanatı müşkil ve tehlikeli bir sahaya sürüklediğinden, hükümet-i seniyemin kararı veç ile tayin olduğunuz mıntıkada asayişi temin ve marz-ı şahaneme mugayir ahvalin hudusunu men ile cümleten, def-i sahile bezli cehd ve gayret ederek milletimin masuniyetini teyit ve mülkümün iadı mütearızından tahlis için yek vücut olarak hareket edilmesini selam-ı şahanemle asker ve memurin ve ahaliye tebliğini irade ederim. Dipnot: Mevlanzade Rıfat, Türk İnkılabı'nın İç Yüzü, 2. Fasıl, sayfa 36, 1929, Halep. Bir metin halinde ortaya atılan Hadd-i Hümayun'un uydurma olması ihtimali kanaatimizce zayıftır. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın buna işe yarar bir belge saymadığı ve hiçbir yerde kullanmadığı da muhakkaktır. Paşa'nın karargahı ile birlikte Sivas'taki 3. Kolordu Kumandanlığı'na giden Albay Refet Belebey bile böyle bir belgeden haberdar olmadığını bize söylemiştir. Bu Hadd-i Hümayun doğru da olsa padişaha bundan bir şeref payı çıkarmak mümkün değildir. Hükümdarın söylediği yuvarlak laflar herhalde Mustafa Kemal Paşa'nın yapacaklarını kastetmiyordu. Ancak kabul etmek gerekir ki paşanın bu göreve tayinini bazı kimseler kolaylaştırmış, padişah ile sadrazam engel olmadıkları gibi kendisinden faydalı hizmetler ummuşlardır. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini ile ilgili muamelelerin tamamlanmasında çok acele edildiği dikkati çekmektedir. Şöyle ki, 30 Nisan 1919'da Harbiye Nezareti, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin olunduğunu ve bunu ve buna ait padişah iradesinin istihsal edilmesini sadarete yazıyor. 30 Nisan 1919'da irade-i seniye çıkıyor. 6 Mayıs 1919'da Harbiye Nezareti, Meclis-i Vukala'ca görüşülüp kabul edilen müfettişlik talimatını Mustafa Kemal Paşa'ya tebliğ ediyor ve bu yazının sonunda hareketli acele etmesini bildiriyor. 7 Mayıs 1919'da Harbiye Nezareti, Mustafa Kemal Paşa'nın tayinini ve kendisine verilen talimat suretini kolordulara tebliğ ediliyor. 8 Mayıs 1919'da Harbiye Nezareti aynı hususu nezarete bağlı bütün dairelere tamim ediyor. Hükümet kadar Mustafa Kemal Paşa da acele etmekteydi. Harbiye Nezareti'ne yazdığı aceledir kayıtlı ve 13 Mayıs 1919 tarihli yazısının sonunda şöyle demektedir. Yukarıda arz olunan işler neticelendirildikten ve bundan dolayı mahiyetimdeki beylerin ve subayların hazırlıklarını yapmak ve ailelerinin ihtiyaçlarını temin etmek gibi hususların gerektirdiği parayı bil fiil vermek imkanı doğduktan 3 gün sonra hareket olunacağı kesindir. Hakikaten 3 gün sonra 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa karargahı ile birlikte İstanbul'dan hareket etmiştir. Bu hususla ilgili bütün formalitenin ve hazırlıkların tamamlanması sadece 15 gün sürmüştür. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen talimat. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine verilecek talimat başlığı altında kaleme alınan ve Mustafa Kemal Paşa'nın göreviyle yetkilerini belli eden yazı, Genelkurmay 2. Başkanı Albay Kazım İnanç tarafından hazırlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın yetkilerin geniş tutulmasındaki istekleri de dikkate alınarak yazılan talimatı Harbiye Nazırı imzalamaktan çekinmiştir. Harp Tarihi Vesikaları dergisinde yayınlanan fotokopide talimatın altında Harbiye Nazırı'nın yalnız mührü vardır. Kazım Bey dahi müsveddeye imzasını koymamıştır. Halbuki bu talimatın hükümetin onayından geçmesi gerekiyordu. Nitekim talimat Meclis-i Vukala'da en az 2 defa söz konusu edilmiştir. Harbiye Nezareti'nin Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı 6 Mayıs tarihli tebliğatta aynen şöyle denilmektedir. Yüce görevleri hakkında vekiller heyetince görüşüldükten sonra kaleme alınan bir kıta yönetmeliği örneği ilişiktir. Bundan anlaşılıyor ki 30 Nisan ile 16 Mayıs arasında Meclis-i Vukala Mustafa Kemal Paşa'ya verilecek görev ve yetkileri görüşmüştür. Ayrıca Harbiye Nezareti'nin 7 Mayıs tarihli bir yazısına cevap olarak sadrazamlıktan gelen 16 Mayıs tarihli yazıda yönetmeliğin vekiller meclisinde okunduğu ve içindekilerin uygun görüldüğü açıkça ifade edilmektedir. Bu gerçekler bizi şu sonuçlara ulaştırmaktadır. 1. Samsun olaylarının soruşturulması göreviyle 9. Ordu Kıtası Müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa, zamanın hükümetince güvenilir bir kimse olarak kabul edilmiştir. 2. Bu sebeple kendisine çok geniş yetkiler tanımakta bir sakınca görülmemiş ve bu hususta genelkurmayca hazırlanan talimat hiçbir güçlüğe uğramadan hükümet tarafından aynen tasdik olunmuştur. Ankara'dan itibaren bütün Orta ve Doğu Anadolu'yu adeta hükümet yetkisiyle Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve kumandasına veren bu talimat önemi sebebiyle aynen aşağıya alınmıştır. 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine ait vazifeler, yüce şahsınızın 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayini hususuna Padişah Hazretlerinin yüksek emri çıkmıştır. Ancak bu müfettişlikteki yüksek vazifeler yalnız askeri olmayıp müfettişliğin içerdiği bölge dahilinde aynı zamanda mülkidir. 1. Bu ortak vazifeler şunlardır. A. Bölgede iç güvenliğin sağlanması ve devam ettirilmesi ve mevcut güvensizliğin sonradan ortaya çıkabilecek sebeplerin tespiti. B. Bölgede ötede beride dağınık bir halde varlığından söz edilen silahların ve cephanenin bir an önce toplattırılarak uygun depolara biriktirilmesi ve muhafaza altına alınması. C. Çeşitli yerlerde bir takım şuralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve resmi olmayan bir şekilde ordunun bunları himaye ettiği iddia olunuyor. Böyle şuralar var olup da asker topluyor, silah dağıtıyor ve ordu ile ilişkide bulunuyorsa kesinlikle yasaklanmasıyla bu tür şuraların kaldırılması. 2. Bunun için A. 2 tümenli olan 3. ve 4 tümenli olan 15. kol ordular müfettişlik emrine verilmiştir. Bu kol ordular harekat ve güvenlik hususunda doğrudan doğruya müfettişlikle günlük işler yani özgürlük işleri ve genel kuvvet gibi hususlarda eskisi gibi harbiye nezaretiyle haberleşeceklerdir. Tümen veyahut bölge kumandanlığı veya bir hususi vazifeye tayin edilecek subayların tayin veya değiştirilmesi müfettişliğin izni ve isteğiyle olacaktır. Bununla beraber diğer hususlar açısından lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği emirleri kol ordu kumandanlıkları aynen uygulayacaklardır. Özellikle sağlık durumları çok önemlidir. Bu konudaki araştırmaların ve icraatın halka da yaygınlaştırılması lazımdır. B. Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik bağımsız sancaklarını içerdiğinden müfettişliğin yukarıda sayılan vazifeleri yürütmek için vereceği bütün emirleri bu vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir. 3. Müfettişlik sınırına komşu vilayet ve bağımsız sancaklar, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetleri ile kol ordu kumandanlıkları da müfettişliğin vazife yapmaları sırasında kimseye danışmadan yapacakları müracaatlarını göz önünde bulunduracaklardır. 4. Müfettişliğin askeri hususlara ait başvuru yeri harbiye nezareti olmakla beraber diğer hususlar için ilgili makamlarla haberleşecek ve bu haberleşmeden harbiye nezaretine de haber verecektir. Dipnot: Harp Tarih Vesikaları Dergisi Sayı 1, Vesika 3, 1. General Kazım Dirik, İzmir Valisi ve Trakya Müfettişi Umumisi olmuştur. 2. Sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olmuştur. 3. Ayıcı Arif diye meşhurdur. İzmir suikastinde asılmıştır. 4. Hüsrev Gere'de muhtelif büyükelçiliklerde bulunmuştur. 5. Kor General Kemal Doğan. 6. Varşova Elçiliği ve Milletvekilliği yapmıştır. 7. Refik Saydam, başvekil iken ölmüştür. 8. Bolu milletvekili olan Cevat Abbas, 9 ve 10 tespit olunamamıştır. 11 sonra milletvekili olmuştur. 12. 1. BMM'de Tokat mebusu olmuştur. 13, 14 ve 15 tespit olunamamıştır. 16. Askeri yargıç tüm General Hikmet Gerçekçi, karargâhtaki vazifesi tespit edilmedi. 17. Muzaffer Kılıç, Mustafa Kemal Paşa'ya uzun müddet emir subaylığı yapmıştır. Karargâhta da aynı vazifeyle bulunmuş olması muhtemel. Müfettişlik Karargahı. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin olunan Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa karargahını şu şekilde teşkil etmişti. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Kazım 1. Kurmay Başkanlığı Emir Subayı Üsteğmen Hayati 2. Kurmay Başkanı Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Arif 3. 1. Harekat Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev 4. Topçu Kumandanı Binbaşı Kemal 5. Sıhhiye Reisi Doktor Albay İbrahim Tali 6. Sıhhiye Reisi Yardımcısı Doktor Binbaşı Refik 7, Başyaver Yüzbaşı Cevat 8, Kurmay Mülhakları Yüzbaşı Mümtaz 9 ve İsmail Hakkı 10, Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket 11, Karargah Kumandanı Yüzbaşı Mustafa 12, İyaşe Subayı Üsteğmen Abdullah 13, Şifre Katip Faik 14, Şifre Mülhakı Katip Memduh 15, Şifre Mülhakı Üsteğmen Hikmet 16, Şifre Mülhakı Teğmen Muzaffer 17. Müfettişlik emrine verilen iki kolordudan Sivas'taki 3. kolordu kumandanlığı Mülhal idi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu kumandanlık için seçtiği Albay Refet, Refet Belebey de müfettişlik karargahı ile birlikte Anadolu'ya gidiyordu. Bu Anadolu yolcularından bahsederken Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözlerini hatırlamamak mümkün değildir. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen tekamülatında, kendi fikriyat ve ruhiyatının ihatası hududu bittikçe bana mukavemet ve muhalefete geçmişlerdir. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, Sayfa 16. Bu sözlerle şüphesiz aralarına sonradan katılan yolculardan da bazıları kastediliyordu. 4. Bölüm Anadolu İhtilali. Ön sözde de kısaca söylediğimiz gibi yeni Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan 1919-1922 yılları içine aldığı bütün olaylar ile Türk milli mücadelesini ifade etmektedir. Bu dönemin tümünü hukuki ve fiili anlamıyla bir harp hali olarak kabul etmek mümkün değildir. Gerçi 1919 ve 1920 yıllarında Batı Anadolu'da, güneyde ve doğuda bir takım küçük muharebeler olmuştur. Fakat Türkiye'nin kurtuluşunu ve istiklalini sağlayan asıl harp Yunanlılarla yapılan harptir. Bir bakıma bu harpte geri planda bir ölçüye kadar İngiltere de vardır. Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu Yunanlılarla ilk muharebeyi 9-10 Ocak 1921'de İnönü'de vermiştir. Bundan önce Yunan birlikleriyle Türk milis kuvvetleri veya ordu birlikleri arasında cereyan eden çatışmalar çok küçük çaplı hareketler olup Türk-Yunan harbinin başlangıç safhasının olaylarıdır. Bu arada yalnız Ekim 1920 sonlarında Gediz'deki münferit Yunan tümenine Çerkez Etem kuvvetleriyle 11. ve 61. Türk tümenlerinin giriştikleri taarruz hareketi az çok ciddi bir görünüştedir. Ancak bu harekette Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği dışında girişilmiş olması, gelişmesi ve sonucu bakımından İstiklal Harbi'nin ilk muharebesi sayılacak nitelikte değildir. Esasen harp tarihi de Türk İstiklal Harbi konusunu 1. İnönü Muharebesi ile incelemeye başlar. 1919 ve 1920 yıllarına damgasını vuran olaylar, müdafaa hukuk cemiyetleri ve kongreleriyle Anadolu halkının teşkilatlandırılması, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve bir ihtilal niteliğinde olan bu gelişmeye karşı girişilen hareketlerdir. İç isyanlar diye adlandırılan bu karşı hareketler gerçekte birer karşı ihtilal hareketidir. Karşı ihtilal hareketlerinin ihtilalciler tarafından bastırılması da